Ayrım 12, sayfa 162. 4. Radyo dalgaları, dedi Laszlo Coel muzaffer bir edayla. Aynı sözcükleri bir yandan da tahtaya yazıyordu. Hadi bakalım, bana bilmediğim bir şeyler söyleyin. Winterzy, genç yüzünde hafif bir tebessümle Roger Waters'ın radyo kaosunda çalınan bir parça, diye yanıtladı. Laszlo güldü. Üstün yetenekli öğrencilerle uğraşmanın bir yönü de buydu. Herkes ayrı bir bilgiçti. Aldırış ettiği yoktu buna. Aslında öyle olmaları için yüreklendiriyordu bile onları. Sınıfının hiçbir şeyin yasak olmadığı bir emniyetli bölge olması hoşuna gidiyordu. YV'de çocuklarının çoğunun zeki olmalarından ötürü dışlandığını bilirdi. Onların entelektüel kelime oyunlarına el uzatmaya hiç niyeti yoktu. Ve Roger Waters hakkında ne biliyorsunuz Bayan Z? Winter favori konusunu, yani müzikle ilgili herhangi bir şeyi tartışmaktan memnun halde yerinde doğruldu. Hafifçe öksürerek boğazını temizledi. 1964'te Syd Barrett'le birlikte Pink Floyd'u kurdular. İlk albümleri Piper at the Gates of Dawn'dı. Ama asıl Dark Side of the Moon'la tanındılar. Sonra Barrett çıldırdı ve Waters ona övgü olarak Wish You Were Here adlı parçayı besteledi. Ondan sonra Animals, The Wall ve The Final Cut albümlerini çıkardılar. Sonra da Waters grubu terk etti. Kalanlar A Momentary Lapse of Reason adında bir albüm daha çıkardı. Ama güfteler Waters'ın olmayınca biraz yavan kaçtı. Bana göre o son albüm ancak bir C artı alır. Laszlo topukların üzerinde salındı, sınıf canlanmıştı. O fazladan dikkati %30 konunun özüne, %70 ise Winter'a bağlıyordu. Kusursuz beyaz teni, bir şekilde onu hantal göstermeyen uzun kol ve bacaklarıyla doğal bir güzelliğe sahip olan Winterzy, insanların özellikle dikkatini çeken tipte bir kızdı. Ve sizin favori Floyd albümünüz hangisidir Bayan Z? Animals, dedi Winter hiç duraksamadan. Ve bu albüm hangi klasik romandan esinlenmiştir? Müzik konusunda bilmediği bir detaya rastlamış olmaktan ötürü şaşıran Winter gözlerini kırpıştırdı. Bilen var mı? Kimse yok mu? Bay Bowler? Bu film referansından Ferris Bueller, Ferris Bueller'un İzin Günü adlı komedi filminin ve TV dizisinin haylaz kahramanı. Dolayı birkaç kıkırdama alan Laszlo, bilgi kıvılcımı arayarak sınıfa baktı. Karşısında bir sürü boş boş bakan yüz vardı. Bakışları her zamanki yedek oyuncusuna gelene kadar elbette. Bay Cohen, Bayan Z'yi aydınlatmak ister misiniz? Eliyah Cohen sandalyesine biraz daha gömüldü. Onun aşırı utangaçlığı Laszlo'ya acı veriyordu. Ama çocuğun kabuğundan çıkartılması gerekiyordu. Tüm öğrencileri içinde Eliyah en etkileyici olandı. O sıkıntılı çocuk bir gün kendi inanmasa da milyoner olacaktı. Çocuk George Orwell'in hayvanlar çiftliğinden esinlenmişti. Çok iyi, lütfen açıklar mısınız? Kızaran Eliyah bakışlarını önüne indirdi ve tahta sırasının üzerine kazınmış şekillere bakarak hızlı hızlı konuştu. Yani kitapta olduğu gibi insanlık da hayvanlarla simgeleniyor. Albümde geçen üç tip hayvan var. Köpekler, domuzlar ve koyunlar. Köpekler açgözlü iş adamlarını, domuzlar yozlaşmış politikacıları ve koyunlarda kalan herkesi, geriden gelenleri simgeliyor. Laszlo ellerini arkasına kavuşturarak mükemmel dedi. Böylece hepimiz Bayan Z'nin küçük sapmasından bir şeyler öğrenmiş olduk. Hatta Bayan Z'nin kendisi bile. Sonra tahtaya geri döndü. Ama ne yazık ki artık fiziğe geri dönme zamanı. Sınıftan hafif bir homurtu yükseldi. Ama Laszlo onların merakının kokusunu alabiliyordu. Öğrencilerinin çoğu sıkıntısını çekecek derecede aşırı zekiydi. Ama hepsi de son derece araştırıcı bir zihne sahipti. Laszlo'nun her sabah yataktan şevkle kalkmasını sağlayan da bunu bilmesiydi. Biraz tarihçeyle başlayalım. Radyoyu kimin bulduğunu bileniniz var mı? Nikola Tesla, dedi sınıfın bilgici Jonah Hus gururla. Rock grubu Tesla gibi mi yani, diye sordu Winter. Aynen. Sanırım grup adını ondan almış, dedi Laszlo. Konu yine dağılmadan Winter'ın gevezeliğini çabucak kesmişti. Tesla, 10 Temmuz 1856 yılının tam gece yarısında Hırvatistan'da doğdu. Bir tarih geçince defter sayfaları üstünde dolaşan kalemlerin hışırtısı duyuldu. 5 yaşındayken bir fırıldağa yapıştırdığı 17 böcek tarafından döndürülen ilk motorunu tasarladı. Garip fikirlerinin sadece başlangıcıydı bu. Diğerleri arasında küresel yolculuğu kolaylaştırmak için dünyayı çevreleyen sabit bir halka ve posta ulaşımını hızlandırmak için Atlantik Okyanusu'nu geçecek hidrolik güçlü devasa bir tüp de vardı. İlginin artık tamamen söylediklerine yoğunlaştığını gören Laszlo, dudaklarında hafif bir gülümsemeyle devam etti. Tesla, üniversite yıllarında gecede sadece 1 ya da 2 saat uyuyarak yaşıyor, günde 20 saat çalışıyordu. İlk yılının sonunda 9 dili akıcı şekilde konuşmaya başlamıştı. Ne yazık ki babası vefat edince hayatını kazanmak için üniversiteden ayrılmak zorunda kaldı. Böylece Paris'teki Continental Edison Company'de mühendislik yapmaya başladı. Patronu ondan öylesine etkilenmişti ki Thomas Edison'la tanışması için Amerika'ya gönderdi. Sınıfta "Bizim Edison bu" türünden mırıldanmalar oldu. Edison Tesla'yı derhal işe aldı ve kendi icadı olan doğru akım dinamolarını yeni baştan tasarlayabilirse 50 bin dolar ödemeye söz verdi. Tesla her ne kadar alternatif akımla çok daha fazla ilgileniyor idiyse de kendi araştırma laboratuvarını kurmak için paraya ihtiyacı olduğundan projeyi kabul etti. Bir yıl içinde yeni tasarımı başarıyla tamamladı. Ama parasını isteyince Edison sözünden döndü. "Çüş!" diye bağırdı Stephen Grimes. Sivilceleri neredeyse gözeneklerinden fırlayacaktı. "Yani Thomas Edison'un puştun teki olduğunu mu söylüyorsunuz?" Laszlo sınıftakilerin gülüşmelerine katılarak "Tarihe bakarsak evet demek zorundayım," dedi. Grimes yağlı eliyle burnu silerek "Harika," dedi. "Devam edebilirsiniz." "Teşekkür ederim Bay Grimes." Bay Grimes sınıftaki en görgülü öğrenci değildi. Ama iyi bir espri anlayışı ve onu sınıfın gözünde kahraman yapan bir dokunulmazlık havası vardı. Taşkınlıklarını hoşgörü gösteren tek öğretmen Laszlo olduğu için de fen derslerinde özellikle cesurdu. Ayrıca Laszlo iki seçeneği olduğunu düşünüyordu. Ya espriye katıl ya da esprinin konusu ol. Birincisini yeğlemişti. Edison'dan ayrılan Tesla birkaç yıl hendek kazıp yol inşaatlarında amelelik yaptı. Ama neredeyse hiç uyumadığı için icatlar üzerinde çalışmayı da sürdürdü. Genellikle kağıda dökmeden önce onları kafasında tümden tasarlıyordu. George Westinghouse 1888'de Tesla'ya alternatif akım konusundaki patentleri için 60 bin dolar ödedi. Ülkeye elektrik dağıtımı için kullanılacak sistemin akım türünü belirlemek için birlikte Thomas Edison'a karşı bir akımlar savaşı başlattılar. Birkaç saniye duralayıp notların alınmasına izin verdi. Doğru akım her zaman tek bir yönde akan sürekli bir elektriksel şarjdır. Alternatif akımsa hem genliği hem de yönü periyodik olarak değişen dalga şeklinde bir akımdır. Edison'un doğru akımı Tesla'nın alternatif akımından önce ortaya çıkmış olsa da bir sorunu vardı. Doğru akım uzun mesafelerde aktarıldığında telleri eritiyordu. Dolayısıyla Edison kısa aralıklarla elektrik santralleri kurmak zorunda kalmıştı. Başka bir sorunsa daha alçak ya da yüksek bir voltaja kolaylıkla dönüştürülememesiydi. Yani değişik voltajlarda çalışan aygıtlar için ayrı elektrik hatları kurmak gerekiyordu. Öğrencilerden biri, "Ama alternatif akımda böyle bir sorun yoktu," dedi. "Doğru. Alternatif akım telleri eritmeden elektriği çok uzun mesafelere taşıyabildiği gibi 5 voltluk bir ampulden 100 voltluk bir fabrika motoruna kadar her şeyi çalıştıracak şekilde ve kolaylıkla dönüştürülebiliyordu." Tesla'nın sisteminin daha üstün nitelikli olduğunu bilen Edison, alternatif akımı karalamak için propagandaya başvurdu. Şirketindeki mühendisler dünyanın elbette ki alternatif akımla çalışan ilk elektrikli sandalyesini tasarladı. Sonra da alternatif akımın ne kadar tehlikeli olduğunu göstermek amacıyla o düzeneyi sokaktan topladıkları başıboş kedi ve köpekleri medyanın önünde öldürmek için kullanmaya başladılar. En görkemli gösteri ise bir filin Kone Adası'nda elektrikle öldürülmesiydi. Hatta Edison elektrikle ölmek anlamında yeni bir deyim bile yaratmıştı. Westinghouse'danmak. Grimes gözleri heyecanla parlayarak "Bunları uyduruyorsunuz," diye atıldı. "Korkarım ki hayır," dedi Laszlo. "Sizin de az önce incelikle buyurduğunuz gibi Edison puştun tekiydi. Hadi ya." Edison'un tüm karalama çabalarına karşın alternatif akımın avantajları o kadar belirgindi ki hükümet Niagara şelalelerinin gücünden yararlanmaya karar verince Tesla'nın sistemini Edison'unkine tercih etti. Ve gerisi zaten bilinen tarih. Bugün sadece pille çalışan cihazlar doğru akım kullanırken, elektrik bütün dünyada alternatif akım olarak aktarılır. Ve pil kullanan ama prize de takılabilen cihazlar, aynı zamanda bir rock grubunun da adı olan hangi tip adaptörü kullanır Bayan Z? AC/DC dedi Winter gülümseyerek. Doğru. İyi de bu arada radyo dalgalarına ne oldu? Diye sordu James Ulrich. Ah evet, korkarım Bay Grimes'ın Edison Pusht'un tekiydi lafından sonra konuyu biraz dağıttım. Neyse, Tesla 1897'de iki patent başvurusunda bulundu. Elektriksel enerjinin iletimi için bir sistem ve elektriksel enerjinin iletimi için bir cihaz. Ve radyo böylece resmen doğmuş oldu. Radyo dalgaları aslında ondan birkaç yıl önce Heinrich Hertz adında bir Alman fizikçi tarafından bulunmuştu. Hertz, radyo dalgalarının radyo boyları insan gözüyle görülemeyecek kadar uzun olan bir tür elektromanyetik radyasyon olduğunu gösterdi. Birden ilgisi artan Eliyah Cohen oturduğu yerde öne doğru eğildi. Ama ben elektromanyetik radyasyonun ışık olduğunu sanıyordum. Görüyorum ki konumuzu önceden okumuşsunuz Bay Cohen dedi Laszlo. Aslında yarı yarıya haklısınız. Görünür ışık bir tür elektromanyetik radyasyondur. Ama tayfın sadece küçük bir kısmıdır. Açıklayayım. Elektromanyetik radyasyon yalnızca evrenin temel yapı taşlarından biri olan fotonlardan oluşur. Fotonlar özde saf enerjidir. Kütleleri yoktur ve her zaman ışık hızında hareket ederler. Saniyede 300 bin kilometre. Elektromanyetik radyasyonun insanlar ve makineler tarafından nasıl algılandıysa işin içinde kaç tane foton olduğuna ve bunların nasıl hareket ettiğine bağlıdır. Fotonların genellikle dalga olarak hareket ettikleri düşünülür. Yani şöyle. Dalga ne kadar hızlı hareket ederse bir saniyede oluşan doruk ve vadilerin sayısı da o kadar fazla olur. Bu sayı frekans olarak bilinir ve hertz cinsinden ölçülür. Dalga ne kadar güçlüyse genliği yani dorukla vadi arasındaki fark o ölçüde artar. 0 hertz'te piller veya doğru akım üreticileri tarafından üretilen elektrik vardır. Çünkü doğru akımda dalga değil, sadece sürekli elektrik akımı vardır. 3 ile 30 hertz arasındaki frekanslar ELF, Extremely Low Frequency ya da aşırı düşük frekans olarak bilinirler ve alternatif akımı iletmek için kullanılırlar. İnsan kulağı aşın düşük frekansın üst kısımlarını ve 20 hertz ile 20 bin hertz arasındaki süper düşük, ultra düşük ve çok düşük frekansları duyabilir. Frekans arttıkça ses de incelir. Erişkin erkek sesi genellikle 85 ile 155 Hz arasında, erişkin kadın sesi ise genellikle 165 ile 255 Hz arasındadır. Bir dakika dedi Winter. Başı ilgiyle yana eğilmişti. Yani biz radyasyonu duyabiliyor muyuz? Tam olarak değil diye yanıtladı Laszlo. Hava moleküllerine çarpan fotonlar onların titreşimine neden olur. Duyduğumuz işte o hava moleküllerinin tepkisidir. Yani ışık havaya çarpıyor ve biz de havayı duyuyoruz, öyle mi? Temelde öyle. Stephen Grimes parmaklarını bir büyücü gibi oynatarak "Tüyler ürpertici," dedi. Şimdi elektromanyetik tayfın geri kalanının üzerinden bir geçelim diye devam etti Laszlo. 30 ile 300 kHz arasındaki frekanslar LF ya da düşük frekanslardır. Hükümet bunları navigasyon uydularında kullanır. Bunun üzerinde 300 ila 3000 kHz arasındaki AM genlik modülasyonu ve MF ya da orta frekans gelir. Dostumuz Nikola Tesla işin içine işte tam burada giriyor. Aldığı o iki patentle ses dalgalarını havada ışık hızıyla giden elektromanyetik radyasyona dönüştüren bir aygıt tasarladı. Sinyalin yayınladığı frekansa ayarlanmış bir radyoda o elektromanyetik radyasyonu yeniden ses dalgalarına dönüştürecekti. Nasıl? Diye sordu Winter. Radyo elektromanyetik dalgaların yüksekliğini yani genliğini ses dalgalarına dönüştürür. Zaten EM radyonun adı da buradan geliyor. Genlik modülasyonu. Yani siz radyonuzu 1010 Wins istasyonuna ayarladığınız zaman aslında 1010 kHz frekansındaki bir elektromanyetik radyasyonu ayarlıyorsunuz. Cihaz da genlik modülasyonlarını duyabilir sese çeviriyor. Ve ışık hızı saniyede 300 bin kilometre olduğuna göre herkesin radyosu yayını pratik olarak aynı anda alıyor. Anlaşıldı mı? Sınıfın yaklaşık yarısı Lazlo'nun açıklamasını takip edebilmişti ama tümü anlatılanları okuyarak öğrenebilecek kadar zeki olduğundan bu kabul edilebilir bir kayıptı. Ayrıca biraz kafa karışıklığı onlara iyi gelirdi. Burunlarını azıcık sürtmekte yarar vardı. Devam edelim. 3 ile 30 MHz arasında kısa dalga radyo yayınlarının yer aldığı yüksek frekans vardır. Ardından 30 ila 300 MHz arasında FM, yani frekans modülasyonu kullanan radyo yayınlarının ve bazı televizyon kanallarının yer aldığı VHF ya da çok yüksek frekans gelir. Sonra 300 ila 3000 MHz arasında diğer televizyon kanallarının yer aldığı UHF, ultra yüksek frekans vardır. 3 ile 30 GHz arasında süper yüksek frekans, yani mikrodalgalar yer alır. Ve son olarak da 30 ila 300 GHz arasındaki radyo astronomi sinyalleri bulunur. Ve bu da radyo frekanslarının sonu demektir. Sınıf tam bir nefes alacaktı ki Lazlo devam etti. Ama elektromanyetik tayfın sonu demek değildir. Ancak sabrınızın tükenmekte olduğunu gördüğümden sonraki frekansları hızlıca sıralayacağım. 300 GHz ile 400 THz arasında çıplak gözle görülemeyen kızılötesi ışık vardır. 400 THz ile 800 THz arasındaysa hepimizin bilip sevdiği görünür ışık yer alır. Işığın rengini frekansı belirler. Mesela kırmızı 405 ile 480 THz arasında, morsa 700 ile 790 THz arasındadır. Ondan sonra da sırasıyla mor ötesi ışık, X ışınları ve son olarak da gamma ışınları gelir. Hani şu Bruce Banner'ı Hulk'a çevirenler mi diye sordu Grimes. Aynen dedi Lazlo. Peki kim özetlemek ister? Ah, Bay Cohen. Gönüllü olduğunuz için teşekkürler. Elia, Lazlo'nun her zaman elini kaldırmamış bir öğrenciyi seçmek için yaptığı espriyi duyunca başını kaldırıp baktı, sonra özetledi. Elektromanyetik radyasyon, dalga halinde hareket eden fotonlar demenin daha süslü bir yolu. Foton dalgasının frekansına bağlı olarak radyasyon değişik şekiller alıyor. Çok düşük frekanslarda elektrik oluyor. Sonra hava modüllerini titreştirerek ses haline geliyor. Frekans yükseldikçe ses de inceliyor. Hocasının başını sallayarak onayladığını görünce devam etti. Gerçekten yüksek frekanslar EM ve FM radyoyla televizyon yayınlarında kullanılıyor. Sonra ışık oluyor. Önce kızıl ötesi, sonra görünür, sonra da mor ötesi. Frekansla birlikte renk de değişiyor. En yüksek frekanslardaysa elektromanyetik radyasyon, X ışınları ve gamma ışınları haline geliyor. Ve radyo frekansı tayfında elektromanyetik radyasyon yayan ve alan bir aygıtı tasarlayan ilk insan Tesla'ydı. Hepsinin bu kadar olduğuna emin misiniz diye üsteledi Lazlo. Elia dersin başından beri ilk defa gülerek ha bir de dedi. Edison Pusht'un tekiydi. Zil çalınca yerinden ilk fırlayan Steve oldu. Hadi gidelim. Bana bir saniye izin ver dedi Elia. Bay Cole'e bir şey sormak istiyorum. Seni yağcı diye takıldı Steve. Dolapların orada buluşuruz. Herkes çıkarken geride kalan Elia çekinerek en sevdiği öğretmene yaklaştı. Efendim, merak ediyorum. Nikola Tesla'ya ne oldu? Demek istediğim neden Edison kadar ünlü değil? Coel masasındaki kağıtları toplarken güzel bir soru dedi. Bir sonraki derste sor. İyi bir tartışma konusu olur. Peki. Elia sırt çantasını omuzladı. Ve bu ilginç ders için teşekkürler. O kadar da ilginç değildi dedi Coel gülerek. Anlaşılan öteki derslerin çok sıkıcı. Şimdi izin verirsen okumam gereken 50 civarında kağıt var ve sen her zaman olduğu gibi sayfa limitini aşmışsın. Kendini sözlü ifade ederken yazarkenki kadar üretken olmayışın kötü. Yazmayı seviyorum. Neyse ki ben de okumayı severim. Şimdi acele et. Bay Grimes uzun süre yalnız başına bırakılırsa olasılıkla okulu yakar. Evet efendim. Yarın görüşürüz. İyi günler Bay Cohen. Elia kapıya yöneldi. Sonra durup döndü. Öğrencilerinize neden bay ve bayan diye hitap ediyorsunuz? Sen neden bana Bay Coel diyorsun? Elia omuz silkti. Bu sosyal bir norm. Coel güldü. Evet, sanırım öyle. Ama sosyal normlar neden vardır? Birisine bay dediğin zaman iletmek istediğin mesaj nedir? Saygı. Bu soru mu? yoksa soruma yanıt mı? Yanıt, dedi Eliyah üstüne basarak. Doğru. Öğrencilerim bana saygı duyduğuna göre benim de onlara saygı duymam gerekir. Yani diğer öğretmenlerin öğrencilere saygı duymadığını mı düşünüyorsunuz? Öyle bir şey söylemedim, dedi Laszlo. Ama ilginç bir çıkarım.